Sokak.
Her şeyin mevsimde.
Günde bir tane portakal.
Gözde salça var abi.
Doktor Jacob, her şey gibi.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.
Sesi Radyosu'nda Hoş Sohbet Sokağı'na hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Ben Tülin Bilen ve kumanda başında Tolga Kökten bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 312 alan koduyla 463-34-21, 463-34-19 WhatsApp iletişim hattımız 533-940-0737 ve Instagram hesabımız hossohbetsokağı. Bizi aynı zamanda Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler.
Yarım kalmış bir kitap gibi ben bir yandım. Gibi sen bir yandasın. Yerinden olmuş yaprak gibiyiz, düşüyoruz. Baştan yaşarım sorsan, ama sen hiç olmamışız. Farz et, farz et, hiç tanışmadık. Buluşmadık, hiç dönmedin o köşeden. Farz et, hiç yanaşmadık, kuklaşmadık, hiç içmedik o şişeden. Farz et, o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı, hiç yorulmadık öpüşmekten. Senle bir rüya gördük, herkesin gözününde. Kimse bilmez ne oldu sahiden. Yarım kalmış bir kitap gibi ben bir yandayım. Sulanmayan bir çiçek gibi sen bir yandasın. Baştan yaşarım sorsan, ama sen hiç olmamışız. Farz et, farz et, hiç tanışmadık, buluşmadık, hiç dönmedin o köşeden. Farz et, hiç yanaşmadık, koklaşmadık, hiç içmedik o şişeden. Farz et, o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı, hiç yorulmadık öpüşmekten. Senle bir rüya gördük, herkesin gözününde. Kimse bilmez ne oldu sahiden. Farz et, farz et, farz et, gel de farz et. Bize hiçbir şey olmaz sanıyorduk, oldu işte.
Sevgili dinleyenler, Hoş Sohbet Sokağı'nın ilk konuğu eğitimci Öztuna Norman. Sayın Norman, stüdyomuzda hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle bugün ödevlerin çocukların hayatındaki önemini konuşacağız. Okul deyince çocukların aklına ilk gelen şeylerden biri ödev olsa gerek. Ve ödevin eğitim alanında uzun bir geçmişi de var. Yazının bulunuşundan bu yana ödev veriliyor çocuklara. Ama tarihsel süreç içerisinde de ödev verilmeli mi, verilmemeli mi çok tartışılan konular arasında. Sizce verilmeli mi? Hangi tarafındasınız bu konunun? Ve ödevlerden korkmak gerekiyor mu?
Keşke tarihin başına dönseydik ve ödevi yasaklasaydık. Ya şöyle aslında ödev denilen şey anlatılan bir konuyla ilgili pratik yapılması gerektiği ile ilgilidir. Ödev bu. Bu bir pratik yapılmalı. Bunu böyle bir ders anlatılan ana bir dönelim. Biz öğretmenler tahtada ders anlatıyoruz. Birkaç tane örnek veriyoruz. Ama daha çok örnek çözersek, çeşitliliği arttırırsak, kalıcılığını arttıracağımızı düşündüğümüz için bir de kaynaklardan ödev veriyoruz. Yani bunlarla ilgili sen de biraz soru çöz. Şimdi bunu şöyle bir dersi bisiklete binme dersi olarak bir düşünelim mi? Ben bir öğretmenim, uzmanlığım da bisiklet öğretmek. Tahtaya bisikleti çiziyorum. Siz bunun yerine kimyayı, fiziği, feni, matematiği koyun. Diyorum ki bakın bu pedal, bu tekerlek, bunun üstüne oturuyorsun, bunu çevirince gider. Anladın mı? Anladım diyorsunuz. Var mı bundan anlaşılmayan bir şey?
Yok ama.
Harika. Sonra git evde bununla ilgili kendin pratik yap diyorsunuz. Test kitaplarından. Çocuk o zaman bunu anlamasıyla uygulaması arasındaki o korkunç uçurumu fark etmediği için evde bunun pratiğini yapayım yani test çözüm derken soruları, soru tiplerini, o alışkanlıkları tam olmadığı için yapamıyor ya. Yani bisiklete binmeyi anlattık ama dur bir deneyeyim deyince hemen ne olacak? Düşecek. O zaman öğrenciler şöyle diyor. Ben galiba konuyu anlamadım çünkü ödevimi yerine getiremedim. O yüzden ben bir eğitimci olarak ödevin tamamına her şekliyle karşıyım. Ödev denilen şey eğer pratikse, pratik de yerinde yapılmalıdır. Eğer müfredatlarımız buna uygun değilse, müfredatları buna göre uyumlamamız gerekir. Sabahtan akşama kadar çocuklarımız okullarda. Orada dersleri anlattıktan sonra varsa yapılacak olan bir pratik, o pratik içinde pratik saati koyalım.
Sanırım zaman sıkıntısı var. Müfredatlar çok fazla. Yani konular çok fazla. Bunların yetiştirilmesi var. Ve bu konular o zaman zarfında sabahtan akşama kadar okuldalar ama yetişmiyor bir şekilde. Ve o yüzden de eve bir şekilde sarkıyor.
Öyle. Bakın pratik olarak verilecekse şimdi zaman sıkıntısına gelecektim ben de. Şimdi doğru olan şey işin yerinde öğretilmesidir. Yani ben bisiklet öğretmeniysem konuyu size anlattığımda buyurun oturun diyeceğim. Ben o bisikletin kenarından tutacağım. Sizle beraber gidip geleceğiz. Bir müddet böyle olacak ki siz buna alışasınız. Ondan sonra kendi pratiğinizi yapabilirsiniz. Eğer okullarda anlatılan konular yetişirken yeteri kadar pratik konusunda verilen soru tipleri açısından bir zaman yetersizliği oluyorsa ve çocukların daha çok soru tipiyle tanışmaları isteniyorsa o zaman da çözümlü kaynaklar verilmeli. Çocukları bir teste boğmak yanlış. Bakın bu sorudur, bu da çözümüdür. Bu sorunun çözümüne bir çalış. Test dediğimiz şey acaba Türk Dil Kurumu'na sorudan girdi mi bilmiyorum ama bir kere test etmek diye bir deyim vardır. Test vermek, test çözmek diye bir deyim de yok. Bak bir şey test etmek.
Evet.
Yani önce bir çalıştırırız, önce bir cihaz yaparız, sonra olmuş mu diye test ederiz. Biz daha ana bilgiyi verip üzerine hiç pratik yaptırmadan yani canlı, görsel, yan yana veya çözümlü sorulardan yaptırmadan doğrudan test verip test etmeye çalışıyoruz. O zaman da çocuklar soruları çözemeyince aslında konuyu anlamadığını zannediyor. Oysa burada soru tipleri var. Bu sefer devreye anne babalar giriyor. İşler bir çığırından çıkıyor ve evdeki stres her yere yayılıyor. Ben bir canlı yayında bir hanımefendi aradı. Dedi ki ben her gün 2 saat dedi çocuğumun başına oturuyorum. Ödevlerini, testlerini birlikte yapıyoruz ama bir türlü dedi başarıya ulaşamadık hala.
Benzer şeyler bizde de yaşanıyor.
Ne öneriyorsunuz dedi. Bir de dedim şöyle bütün ailece bir deneyin bakalım çocuğun başına oturmaya. Şimdi eğitimhanede yapılıp bitmesi gereken bir şeydir. Ben böyle tıptan örnekler verdiğim zaman daha oturuyor. Yani hastaneye gittiğiniz zaman ameliyatı yaptık buyurun dikişi siz atın diyorlar mı?
Tabii ki demiyorlar.
Tamam peki pansumanı siz yapın da bir bakın olmadıysa getirin diyorlar mı? Hayır
Evet.
olmuyor. Veya çocuk işte pratikte bir şeyleri yetiştiremiyorsa hastaneden gelen örnek vereyim. Çocuğunuza bol bol antibiyotik verin diyorlar mı? Demiyorlar. Ama bol bol soru çöz deyince veliler diyor ki evet doğru bol bol soru çözmüyor. Peki bol bol antibiyotik o olmaz canım o zararlı. Bu da zararlı. O yüzden çocuklar neyi nasıl çalışacağını anlayamazlar, bilemezler. Bizim çocuklara bilgi vermek yerine bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmemiz lazım.
Aslında sizin demek istediğiniz şey öğrenmenin öğreten ve öğrenen arasında gerçekleşmesi.
Bu kadar ve bununla ilgili pratik yapılacaksa da bunu açık kaynaktan yapılıyor olması lazım. Hele ben bir 100 tane çözümlü soruya bir çalışayım. Bunlar varmış. Ben bunları öğrendikten sonra bir bakalım test edin beni olmuş mu diye. Bakın ben okullarda yani kaç tane seminer verdim bilmiyorum. Öğretmen seminerleri. Orada seminerlere girdiğimde ben de bir öğretmen çocuğuyum. Anne babam köy enstitüsü öğretmen okulu mezunu. Çok böyle mütevazı başlarım. Ben de öğrenmeye geldim derim. İşte paylaşmaya geldim. Sizden daha çok şey alacağım derim. Bir de başımdan geçen komik anıları anlatıyorum ki bir hoşluk olsun hani seminerde böyle kuru bilgi aktarımı olmasın diye. Sohbetin çok hoş bir yerine geldiğimizde ha ha ha derken hocalarım diyorum neden yazılı yapıyoruz? Diyorlar ki verdiğimiz bilgileri ölçmek için. Peki diyorum o defterde falan kitapta olmayan değişik böyle özel bir iki tane değişik soruyu gelip o yazılara sıkıştırıyorsunuz ya mesela onu niye yapıyorsunuz diyorum. Cevap hep aynıdır. Farklı çocuğu bulmak için diyorlar. Harika diyorum. Son sorum şu. Bugüne kadar bulduğunuz, yakaladığınız farklı çocukları ne yaptınız?
Hiçbir şey.
Ayrı bir sınıf mı açıyoruz? TÜBİTAK'a mı teslim ediyoruz? NASA mı inceliyor? Yeni bir kaynak mı veriyoruz? Bakın hiçbir şey yapmıyoruz.
Bilsem var hocam. Bilsem için aynı şey geçerli mi peki?
Değil.
Bir
Ben standart eğitim modellerinden
standart
bahsediyorum.
eğitim tabii.
Dolayısıyla diyorum ki yani bizim işimiz nedir acaba? Hocam ne yapalım o zaman? Diyorum ki bakın her dersin sonunda tahtaya bir dakika kala bir soru yazın. Var mı yapan deyin. Haftada iki kez, yılda toplam 72 kez ölçersiniz farklı çocuğu. Sonra ne yapıyorsanız yapın. Yazılarda mı diyorum ne anlattıysak. Hatta çözümlü sorular verelim 100 tane her konudan. A konusundan 100 çeşit. B konusundan 100 çeşit. C, ve diyelim ki bunların aynısından soru soracağım. Şöyle diyorlar, o zaman hepsi 100 alır. İyi ya, bizim işimiz çocukları aslında bir sonraki konuya hazırlamak. Yani toplamayı güzel öğretirseniz ve tam çocuk yazılı için o çözümlü kaynaklardan çalışırsa, her soruyu yapabiliyorsa çarpmaya hazır demektir. Çarpmayı güzel anlatırsanız rasyonel sayılarda payda eşitlemeyi güzel öğretebilirsiniz demektir. Onu öğrenirse üstü sayıları bu bir sinsile. Bizim işimiz çocukları çeldirmek, kandırmak, olmayanı sormak değil. Hayatımızda bir kere ben de matematik öğretmenliği yaptım. Her konu için bir 30 tane soru hazırlamıştım. 100 tane soru hazırlamıştım pardon seviyesine göre. Basit, orta, zor, değişik, sinir bozucu çocukların deyimiyle. Çözümlerini de yazdım. Hayatımda bir kere yazdım. Her yıl o konu geldiğinde çocuklar bunlar sorular. Bunlar da çözümleri. Çalışın. Önce yapmaya çalışın. Olmuyorsa çözümüne bakın. Hele bir pratik edelim de. Ondan sonra aklımızda kalmış mı diye test ederiz. Yani işte ödeve karşı olduğum konu mümkünse yerinde değilse böyle olmalı. Bizim amacımız çocukları üst konuya hazırlamak, üst yılı hazırlamaktır. Mesela 12. sınıf müfredatları da işte integral konusu ağır diye çıkartıldı, çıkartılacak bunlar konuşuluyor. Üniversitedeki hocalar şu anda çıldırıyordur herhalde matematik
Bir
hocaları,
dönem tekrar
mühendislerle.
çıkarılmıştı. Benim dönemimdeydi hocam. İntegral çıkarılmıştı. Ben de iktisata geçtiğimde integralle karşılaştım.
Üniversitede oldu.
Hocalar çıldırmıştı dediğiniz gibi.
Yani üniversiteyi de hazırlamalısın.
Evet.
Ya şöyle, o yüzden hani ödev konusunda olmalı mı olmasa yeridir. Peki nasıl olur? Böyle olur. Peki çocukları araştırmaya yönetmek, öğrenmeye yönetmenin bir yolu var mı? O da çok kolay. Ben bir ara bir okul işletmeci de yaptım kendi adımla. O dönemde şöyle yapıyordum. Önceden diyordum ki haftaya size çember konusunu anlatmayı düşünüyoruz. Daha anlatmadık bakın. Siz bir şöyle bir bilgi çağındayız internet, Google, YouTube her şey var.
Merak uyandırıyorsunuz
Siz
aslında
bir evet
önce.
siz bir gidin bir bulun bir şeyleri gelip bakalım en güzel sunumu kim yapacak? O çocuklar bir şeyler bulup flash diskleri yükleyip tahtalarda gösterip hocam çemberle küre şöyleymiş. Vay efendim pi diye bir sayı buldum bu piramitte de böyle oluyor. Bir heyecan, bilgi, kültürel öğrenmeyle gelip birbirlerine sunum yapıyorlardı. En güzel yapanı kendi işlerinde oylattırıp ona bir minik minik ödüller veriyorduk mesela. Sonra öğretmenimiz diyordu ki şöyle yapalım. Bununla ilgili bir de kitaplarda olan sorular var. Ben size bunları bir tanıştırayım. Sonra da diyorduk ki buyurun 100 tane sorunuz var. Bunlara çalışın. Ne oldu şimdi? Bitti. Çocuk öncül öğrenme, öncül araştırma yaparsa keyifle gelir. Yoksa biz dersi anlatmaya gittiğimizde formüller, bilgiler tık tık tık indirirseniz
Aslında
çocuklar kopuyorlar.
ezbere yönlendiriyoruz
O
değil
kadar
mi?
ne için kullandığını bilmiyor
Yani
çocuklar.
eskiden de öyleydi hocam. Eskiden de öyle çarpım tablosu öğrenmemiz gereken şeyler arasındaydı. Ben bir dönem sınıf öğretmenliğine döndüm. Orada değişik eğitim taktikleri öğrendim. Orada matematik öğretim öğretmenimiz şunu söylemişti. Artık çarpım tablosunu ezberlemek çocuklar için hiç önemli değil. Çünkü çağımız onlara zaten bunu sunuyor. Artık teknoloji gelişti. Çocuklara neyi nasıl öğreneceklerini öğretmeniz gerekiyor demişti.
Buna
Çok
%100 katılıyorum.
Çok çok önemliydi bence.
Küçük bir detay hariç. Tabii sınıf öğretmenimiz bunu böyle yapıp böyle parmaklarla öğrettikten sonra çocuklar ortaokula geçtiğinde ortaokul öğretmeni aynen türevdeki hani evet. integraldeki konu gibi öğretmen payda eşitlerken çarpma yapacak. Çocuklar başlıyorlar parmaklarıyla öğretmen diyor ki evladım bu 7 kere 8 56 bu 7 tane 8'i kimse kafadan toplamıyor. Bu bir cümle 7 kere 8 56. Bunu acilen söylemeniz lazım ki soruyu çözeyim. Sistemin birbirini destekleyici şekilde gidiyor olması durumunda bu kanıya katılırım. Az önce söylediğim gibi araştırma, öğrenmeyi öğrenme önemlidir. Ki düşünürün söylediği gibi birisine bilgi vermek değildir önemli olan. Bilgiye nasıl ulaşacağını öğretmektir. Az önce söylediğim yöntem buna uygun. Ama sistemin birbirine entegre olması ve bunun sürekliliğini getirebiliyor olması lazım. Ortaokula gelince aa sen çarpma bilmiyor musun? Şimdi bu geometri sorusunu nasıl çözeceksin deyince çocuk ne yapıyor? Hadi o tarihte biz çarpma ezberlemeye başlıyoruz. O yüzden biraz entegrasyonu sağlamak lazım.
Evet, katılıyorum size hocam. Peki çocuklara ders çalışmayı nasıl verimli hale getirebiliriz, nasıl sevdirebiliriz?
Yani bunu geçenlerde bir başka bir yerden konuşuyordum. İşte çocuğuma matematiği sevdirebilir misiniz dediler bana. İşte ben eğitim koçluğu yapıyorum. Dedim ki vallahi dedim yani bu kadar sevimli bir şey değil. Bugüne kadar sevmediyse biz onu çiçeklerle, çikolatalarla, oyuncak arabalarla bunu sevdirmek mümkün değil. Ben ders çalışmak istiyorum, sinemaya gitmek istemiyorum. Ben işte bahçede oynamak istemiyorum, bana lütfen ödev verin diyen birisi bir çocuğu psikoloğa göndermek lazım. Ders çalışmak zevkli olmayabilir, ütü yapmak gibi.
Evet.
Ama bunu çekilebilir hale getirmek mümkündür. İhtiyaçlarımız doğrultusunda biz eğitim alıp o eğitim sebebiyle üniversiteye gidiyoruz. Asıl amaç üniversiteye gitmek. Bu bilgiler orada lazım olacak. Siz matematiğin temellerini öğrenirsiniz, zorluklarını görürsünüz ama bir kimyacı olduğunuzda, kimyager olduğunuzda temel matematiği kullanırsınız. Matematiğin her şeyi bilmenize gerek kalmaz ama lazım olduğunu kullanırız. İş bu aslında. Hı hı. Peki burada biz bu çalışmaları yaparken çocukları acaba çalışmayı sevdirmekle mi uğraşmalıyız yoksa az önce söylediğim gibi bu bir gereklilik. Hı hı. Sana lazım olacak. İleride fikrin değişebilir. Doktor olmak isterken mühendis olmak isteyebilirsin. Mühendislik düşünürken grafik yapmak isteyebilirsin. Öyle değil mi? Hı hı. Bu hayatının bakış açısı değişimi içerisinde yavrum her kanala sağa sola hayallerin değiştikçe yol alabileceğin bir temel bilgiye ihtiyacın var. O yüzden bunlara pratik etmemiz lazım. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi bak bununla ilgili bu kadar çözümlü soru var. Önce bunlarla bir tanış. Çünkü çocuklar masanın başına oturduğunda tıkandıkları nokta şu oluyor. Oturuyor, birinci soruyu çözmeye çalışıyor. Kolay. İkiyi çözemedim. Geç. Üçü yapamadım. Dört olmadı. İşte orada bırakıyor. Bu sefer ebeveynler de sürekli olarak o çevreden duyulan bir cümle var ya bol bol soru çözsün, sürekli tekrar etsin bol bol. O zaman çocuklarına bol bol soru çözmesini öneriyor. Sürekli tekrar et. Peki neyi tekrar edecek? Tarif verildi mi?
Aslında yok. Aslında sistemsel bir hata yok mu hocam?
Tam da onu söylüyorum aslında.
Çünkü yani ebeveynleri de buna iten bu sistem oluyor.
Evet.
Sonuçta çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları bir sınavları var.
Evet.
İşte ortaokul bitirirken, liseyi evet, bitirirken ne yazık ki.
Evet.
Yani çağdaş ülkelerdeki işte Finlandiya'daki bir eğitim sistemimiz yok. Ne yapabiliriz?
Yani şöyle biz bir kere ben bu konuda bir kitap yazdım. Zengin Yaşasın Çocuklar. O Larlar bölümünü çıkartınca o ebeveynlereydi. Aslında mesaj içindeki hikayeler. Ama şey zengin yaşasın çocuk. Burada kastettiğimiz şey zengin olmak değil. Bence dünyanın en büyük zenginliği bu hayat ya da dünyanın en büyük başarısı bu hayatı sağlıklı ve huzurlu yaşamaktır. Hı hı. Herhalde buna belli bir yaşındaki herkes evet der. Çünkü hani beliniz sakat ya da Allah korusun bir uzvunuzu kaybetmişsiniz ama o arada Ferrari'niz olmuş kullanamıyorsunuz ne anlamı var biz yaş ilerleyenler bunu biliyoruz en önemli şey bu hayatı başarılı ve sağlıklı başarılı olmak sağlıklı ve huzurlu yaşamak. Hı hı. Bunun için önemli olan şey ne günün üçte birini uyuyoruz geriye kalan üçte ikilik bölümde iş hayatımız sosyal hayatımız sosyal hayatımızın keyfi eğlencesi para harcanabilirliği zevklerimizi yapabilmemiz iş hayatımıza bağlı. İş hayatımızda mobbingin olmaması, emeğimizin karşılığını almamamız bunların hepsini etkilemiyor mu? Evet.
Evet.
O zaman iş hayatımızın keyifli, güzel ve yeteneğime uygun bir iş olması, yaratıcılığımı ön plana çıkaran iş olması tüm bunları sağlar anlamına gelir. Bu gerekçeyle de diyorum ki bizim çocukların yeteneklerini çok erken yaşta tespit edip ona bir devlet garantisiyle çocukları yönlendirmemiz lazım. Mesela biri gelip benim çocuğuma ya da sizin işte Türkiye derecesi yapabilir mi acaba deyip ilk 1000'e 10.000'e girebilir mi, mühendis olabilir mi dediğiniz çocuğunuza bir uzman ekip gelip şunu dese, hanımefendi çocuğunuza biz ölçtük, inanılmaz bir piyanist olabilir, 3-4 yıllık eğitimle ömrü boyunca turnelerde gezer, bu bir dahi dediler ve biz bunu üstleniyoruz dediler. Ne yaparsınız?
Çok mutlu olurdum.
Bitti. Ya da birine gelip bakın sizin çocuğunuz basketbolda, biz böyle bir yetenek görmedik, Türkiye'yi taradık ki bu yüksek bir istatistik, 85 milyondan bahsediyoruz. Sizin çocuğunuz milli takıma kadar çıkabilecek bir oyuncu, bu devlet garantisindedir. Ama efendim ya çocuğumuz sakatlanırsa, eğitim hayatı da hiç önemli değil. O zaman da kendisini antrenör yaparız. Sosyal şey, spor bilimlerine yönet. Ya bakın bir altını, denetimi, bu işin altyapısını, arkasını Olimpiyat Komitesi'ne alırız dersiniz. O zaman veliler gene buna razı olabilirler. Biz spor yapalım duruyoruz. Niye, ayağı kırılırsa eğitim de gitti diyor. Yani bunu bir şekilde yetenekleri bulup insanları yetenekli oldukları ve yapmak istedikleri mesleklere yönlendirirsek eğitimle ilgili bakın hiçbir sorunumuz kalmaz. Ama biz şunu yapıyoruz. Matematiği kötü olana matematik dersi anlatmaya çalışıyoruz. Tersinden bir sanattan bir örnek vereyim. Şimdi güleceksiniz. Çocuğunuzun piyano yeteneği var. Ben diyorum ki hayır, kemana yok, keman çalıştıralım. Ya Allah Allah, piyano yeteneği var. Piyano. Orada oluyor değil mi?
Evet.
Bu tarafa geçeceğini diyoruz. Matematiğe yeteneği yok. Olsun, o zaman matematik öğrensin. Ama ben feni seviyorum.
Uzmanlaşmayı bilmiyoruz herhalde hocam.
Yani i̇şte bir o yeteneği bulmak ve onu taşımak, öbür branşlara ona ihtiyacı kadar verebilmek. Yoksa bu arada Finlandiya sistemi ya da Japonya da Amerika, evet, dünyadaki birçok sistem eğitim kökünü aslına bakarsanız Türkiye'deki köy enstitüleri mantığından, öğretmen okulu sisteminden almıştır.
Evet.
Araştırın geriye, bir bakın tarihe, bulursunuz. Çok meşhur ülkeler bunlar.
Evet.
O bizim başka yeni bir şeye ihtiyacımız yok. Her ülkenin kendi dinamiği vardır. Evet. Finlandiya'da kaç kişi yaşıyor bilmiyorum ama herkesin 5 mesleği var. Doktor, aynı zamanda top oynuyor, bir de yukarıda bilmem ne federasyonda çalışıyor. Nüfus az. Yani hiç dokunmasanız ülkeyi baştan sona.
Tabii ki kültürel farklılıklar yani çok daha
jeopolitik durum önemli. Nüfus önemli, önemli. Yetişme biçimi önemli. Şimdi bizim ülkemiz için tasarlanmış bir sistem vardı.
Maalesef.
Onu bugüne uygulayın. Ben bugün mesela eğitimde birçok model söylüyorum. İşte velilerle konuşuyorum. Diyorlar ki hocam sen bir dahisin. Sen nasıl zekisin? Ya yok diyorum ya. Ben öğretmen olan anne ve babamın geçmişte yaptıklarını bugüne uygula. Onları söylüyorum.
Hı hı.
Herkes bana diyor ki sen bir dahisin. Ben dahi değilim. O dahi işte ne bileyim Hüseyin Hakkı Tonguçlardır yani. Biz değiliz yani. Hasan Ali Yücelerdir. Onlar bulmuşlar zaten. Kullanılmış ve işe yaramış bir sistem.
Deneyimlenmiş.
Ha, çağa uygulayalım. Entegre edelim, yapalım, bitsin, çok basit bence.
Peki ödevler var ama hayatımızın gerçeği değil mi?
Var, evet.
Peki ödevlerle ilgili hangi yaş grubuna nasıl destek olmalıyız hocam?
Bunu bir ebeveyn olarak mı,
evet,
soruyorsunuz?
Evet, ebeveyn olarak ilkokulda ve ortaokulda birer çocuğu olan ebeveyn olarak.
Yani ben velilerle de az önce söylediğim yöntemi öneririm. Okullardan öyle ya da böyle bir test ya da grup ödevi geldiğinde sizin gene de evladım bak bir ödev geldi ama bununla ilgili önce bir YouTube'dan bu neymişe bir bakalım mı? Çember neymişe? Aa bak ne enteresanmış. Bak nerede kullanıyormuş deyip bir heveslendirmek İlk yol olabilir.
Hı hı.
İkincisi bununla ilgili mesela kaynaklarda çok fazla çözümlü kaynak da var. Bak şimdi bunlarla ilgili önce biraz çözümlü soruları bakalım mı? Hangi soru tipinde nasıl bir uygulama yapılmış, bunları bir seçelim istersen. Bunlara, hı hı, isimler verelim. Bak bu bir işte zor tip, bu kolay tip. Bak bu karesi alınca çıkandan ha. Şimdi teste, ödeve dönelim.
Hı hı.
Onun içerisinde bunlara benzeyenleri bakalım yapabiliyor muyuz? Bu yöntemi uygula. En azından velilerin yapabileceği budur. Yoksa başına oturup testi çözdürmek değil.
Yani bir öğretmen rolüne bürünmemeli değil mi veliler?
Olmamalı ama yani eve ödev veriliyor. Çocuk başarılı olursa okulun başarısı oluyor. Başarısız olsa veli ilgilenmemiş oluyor ya da çocuk bol bol soru çözmemiş oluyor.
Yani
başarısızlığa kılıf çok
diyor. Aslında anne çocuk, baba çocuk arasındaki ilişkiye de zarar veriyor ödevler.
Evet, ben o yüzden diyorum yani benim sloganım oydu. Çocuklar zaten çalış demeyin. Veliler bazen diyor ki nasıl yani diyor. Kim diyecek peki? Vallahi diyorum dediğinizde çalışıyorsa değil. Ama bir de üstüne kavga ediyorsunuz. Bir işe yaramıyor. Geriliyorsunuz. İşte burada o yüzden eğitimin aktörleri, eğitimin yöneticileri anne baba ile çocuğu karşılıklı bir araya getirmemeli. Sonra ilişkiler bakın eğitim yüzünden kopmaya başlıyor.
Evet.
Çocuklar ergenlikle odalara kapanıyorlar. O odalara kapandıktan sonra da bir daha asla hiçbir şeyi eskisi gibi samimi ve birlikte yapamıyorlar. Sonra diyorlar ki ebeveynler çocukların gelip bize salonda otursana. Hayır diyor. Biz alıştırdık onları o odaya göndermeye, değil mi? Ne enteresan.
Ne yazık ki. Şimdi ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişkileri konuştuk ödevler konusunda. Peki öğretmenlerin ödevler konusundaki tutumu ne olmalı? Ödevler var, evet, veriliyor.
Ben vallahi çok fazla kendi kendine böyle yeni yol ve yöntemler geliştiren, çocuklara bunu sevimli hale getiren, böyle her sohbette bir bulunduğum yerlerde birçok öğretmen arkadaşla tanıştım. Bence bunların bir platformda her öğretmen arkadaşın, ki böyle bir şey duydum galiba ama araştırmaya vaktim olmadı. İyi örnekleri de altında mesela bir platformda ben çocuklara böyle bir ödevlendirme verdim ve kare ve dikdörtgeni çok iyi anladılar deyip yaptığı çalışmaları paylaşırsa diğer öğretmenlere de aslında bir hizmet içi eğitime dönüşebilir. Bence tek yol bu. Yoksa standartta kitabı gördüm, ders anlattım, al bunu çöz, yapamadın, kaşa basayım, eve de mesaj atayım. Çocuğunuz ödevi yapmamıştır. O zaman da çocuk salona gelip oturduğunda ebeveynler şöyle bakıyor. Hani böyle komşunun kedisi girmiş de izinsiz tüy döküyormuş gibi. Hani çocuğun salonda ne işi var? Ödevin var mı yavrum? Yok diyor çocuk. Ne desin ya oturmak için? Git diyoruz, bir şeyi tekrar et. Neyi? O da bilmiyor. Söylendi mi? O da diyor. Çetesi de yok. Biraz sorumu çözsem mesela. Ne? O da belli. Çocuk odaya gidiyor. İstemeden gittiğini bildiği için ebeveynler bir yarım saat sonra baskına gidiyorlar. Pat içeri girip kapıyı
acaba
açıyor.
Acaba ne yapıyor?
Ay şöyle meyve yer misin? Ya, ya yani aslında da başka bir şeye bakıyor. Çocuk buna tedbiri geliştiriyor. Böyle bir kaosa gerek var mı? Bu kadar şeffaf, sakin, huzurla yapılması gereken bir şeyi biz bir kaosa çeviriyoruz. O yüzden okulların yöneticilerine, eğitime, Milli Eğitim Bakanlığı'na büyük görevler düşüyor.
Evet.
Bu müfredatı hafifleştirmek değil. Hani bugünlerde onlar konuşuluyor. Kastettiğim şey o değil. Kastettiğim şey ödevlendirme, işe yarayacak çalışmalar, verilecek çözümlü kaynaklar. Yani bir sadece bilgi bombardımanı değil. Ben bakan olsam bir tane matematik kitabı için önce şöyle yapardım herhalde. Bir numaralı kitabın başlıkları şunlar. Birinci hafta bunu çalışıp gelin bakalım Google'dan. İnterneti olmayana siz bir kaynak gönderirsiniz. İnternet olmayana internet sağlamak milli eğitimin, devletin görevi değil mi? Hani burası olmazsa olmaz, artık onu konuşmuyorum. Bir yolu bulunmalı. Araştırıp gelsinler. İngiltere'de bazı üniversitelerde
pandemi döneminde mesela ulaşamayan çocuklara ulaştılar bu anlamda bir kısmen de olsa.
Vallahi bizim de şeyimiz, devletimiz büyük bir devlet.
Evet, yapılabilir.
Hükümet devlet ayrımı falan bunları konuşmuyorum. Ben tabii. Başka eğitim, çocukların ve Türkiye'nin geleceğini konuşuyorum. Devlet büyük bir devlet. İstese her şeyi yapar. Uzaya astronot gönderip ondan sonra savaş uçakları yapıp bir yere interneti götürememek mümkün olabilir mi? İyi bir planlamayla, varsa bir eksik, iyi bir tespitle bence bunların hepsi yapılabilir. İsteyelim ve yapalım. Bunu ulaştıralım. Ya çocukları öncül araştırma vermek lazım. İşte diyorum ya, İngiltere'de bazı çok meşhur üniversitelerde hocalar haftaya bu konuyu tartışacağız diyorlar. Hiçbir şey anlatmıyor. Herkes bir yerlerden buluyor ve sorularla, cevaplarla doğruyu beraber buluyorlar. Bilgi kalıcı oluyor. Hadi gidelim, görüşürüz diyor.
Aslında çocuk kendisi araştırıyor, kendisi buluyor. Öğrenmeyi kendine nasıl göre öğreneceğini öğreniyor.
Evet. Ve kültürel öğrenme oluyor. Evet. Bizim çocuklarımızın kültürel olarak zayıf olduğu bir nokta var. Mesela LGS hazırlanan öğrencilerde şöyle bir şey var. Çocuk soruyu çözemiyor. Niye çözemedin diyorum. İşte babası kızıyor, niye çözemedi, ben gözümle çözdüm diyorum. Çocuk mesela soru elektrik sayaç sorusu. Yanmıyorum, sizin evin elektrik sayacı nerede? Haberi yok. Dönüyorum babasına, gördünüz mü bu soruyu nasıl çözdün? Yani bir görmemiş. Bize zamanda verilen ödevler mesela bize demiri araştır dediklerinde biz ansiklopedi karıştırdığımız evet. için orada camın kumdan yapıldığını bir görselde görüyorduk.
Görüyorduk.
Şimdi çocuklara demiri araştır deyince çocuk demir yazıyor.
Nasıl öğreniyor? Ve sadece önüne çıkanı okuyor.
Bitti. İşte o yüzden araştırmacı yapıyla işin içerisine girersek, bir de yetenekleri tespit edersek bütün bu yapı tak diye ters yüz olur ve her şey bir anda mükemmel olabilir.
Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz güzeldi. Kısıtlıydı ama çok çok şey öğrendik sizden.
Çok naziksiniz. Çok
ağzınıza
teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, eğitimci Öztuna Normal konuğumuzdu. Kendisiyle ödevleri konuştuk.
Kazanıyor yine sevmediğim insanlar, başarıyorlar. Beğendiğim kadınlar sevmiyor beni, bilmediğim şarkılar söylüyorlar. Hem gülerim hem ağlarım, saldım aklımı. Tamam dedim bu sefer olduğu kadar, belki de esas sorun benim durumum. adamlar yönetiyor yine. Olduğu gibi beni sevmiyorlar. Bitirmediğim şeyler kovalıyor beni. Belli ki benim gibi düşünmüyorlar. Hem gülerim hem ağlarım. Tamam dedim bu sefer olduğu kadar. Belki de esas sorun benim duvarlarım. Olursa olur, olmazsa alıştım böyle yaşamaya. Olursa olur, olmazsa alıştım böyle yaşamaya.
Dinleyenler, programımızın ikinci konuğu Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gülfem Sezen Balçıkanlı. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Sizinle bugün sporun çocukların hayatındaki önemini konuşacağız. Sağlıklı bir yaşam sürmek için sporun önemini hepimiz biliyoruz.
Evet.
Çocuklar içinse spor bedensel gelişimleri kadar psikososyal gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyorlar. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak da hareketsizlik ne yazık ki hayatımızın bir tarzı haline geldi.
Maalesef.
Bu durumda çocuklar için spor yapmanın faydaları nelerdir? Sizden dinlemek isteriz.
Tabii. İki zevkle anlatırım ben de. Bazı şeylerin tanımını yaptığımız zaman onları biliyoruz ve gerçekten uyguluyoruz gibi düşünüyoruz ama sporu çok uzun yıllardır hep konuşuyoruz. Neden faydalı, neden iyi yönde etkiliyor? Bunlar hep bu aşamada kalıyor ne yazık ki. Çünkü iş bu teorik anlamdan pratiğe döndüğü zaman çok fazla da hayatımızın içinde olmadığını da görüyoruz. Aslında bunu fiziksel aktivite özelinde de söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinin başından beri bir gerçeğimiz var. İnsanız, hareket etme ihtiyacımız var. Hani deriz ya biz işleyen demir ışıldar diye. Demirin yerine kendimizi koyarsak evet işlememiz gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor ki ışıldayabilelim. Bu ışıldama ne anlamda? Aslında hayatımızın her noktasında yaptığımız her işte. Bilişsel olarak da bu böyle, zihinsel olarak da, duyuşsal olarak da bu böyle, psikomotor gelişim olarak da bu böyle. Onun için aslında bu hareket ihtiyacı hayatımızın vazgeçilmesi. O yüzden de ne yararı var demek yerine ben bunu hayatıma nasıl entegre edebilirim, uygulayabilirim, adapte edebilirim? Bunun için nasıl zaman ayırabilirim? Bunun için neler yapabilirim kendi özelimde? Çocuklar açısından baktığımız zaman çocuklarımız için neler yapabiliriz? Bunları düşünmek gerekiyor. İlk soruyu atlamak gerekiyor aslında. Çünkü o bir gerçek. Şöyle bir şey var. Antik Yunan'dan beri karşımıza çıkan bir şey var. Spor yapan insanın enerjisi, verimi. Bu aslında ilk kez sanat formunda somutlaşmış antik Yunan'da. Bir heykel vardır aslında hepimizin gördüğü disk atan adam heykeli. Diskopolos diyoruz biz ona. Aslında bu hareket eden insanın güzelliğini anlatıyor. Orada bir hareket var ve burada bir güzellik var. Bu güzellik sadece tabii ki fiziksel, estetik güzellikten bahsetmiyor. Aynı zamanda ruhsal güzellikten de bahsediyor. Aynı zamanda zindelikten de bahsediyor. Bedenin, zihnin, ruhun güzelliğinden de bahsediyor. Bu yüzyıllardan beri böyle konuşulan bir şey. O zaman biz buna ihtiyaç duyuyoruz. Evet, ama bunun için neler yapıyoruz?
Hayatımızın ona da bir parçası lazım. Olması gerekiyor. Kesinlikle, değil mi? Yeme, içme gibi.
Evet.
Aynı
evet.
zamanda sporda ya da aktif spor.
Temel
aktif,
ihtiyaçlarımız evet. arasında.
Kesinlikle olmalı.
Çünkü hep böyle sağlığımızla ilgili bir sıkıntı yaşadığımız zaman. Mesela şu geçirdiğimiz pandemi dönemi. Hı-hı. İlk öneri neydi? Hareket edin.
Hareket edin.
Değil mi?
Evet.
Yani evde de olsanız bir şekilde hareket edin.
Bağışıklığı güçlendirin.
Güçlendirin. Çünkü. Hep Hı-hı. söylenen şey bu. O yüzden Hı-hı. bir şeyler yapmak zorundayız. Ve ne yazık ki çok kötü de bir algı var. Hadi eğitimsel açıdan bakalım buna. Sanki fiziksel aktiviteye, bazen de profesyonel anlamda spora vakit ayırınca bilişsel gelişimimiz, ders çalışma süremiz, akademik başarımız bundan etkilenecekmiş gibi. Evet etkilenecek ama bu herkesin yanlış olarak edindiği şekilde olumsuz anlamda etkilenmeyecek. Aksine bu çok daha fazla size imkan sağlayacak. Zamanı iyi programlayabilecek o çocuk orada. Çünkü bir sporcu için en kıymetli şeydir. Zamanın İlmek ilmek nasıl işlediğini bilir o sporcu. Hı hı. Bizim için çok önemli. Zamanı iyi kullanabilmek. Herhalde en değer vermediğimiz şey zaman. Hı. Ama aslında hayatımız için en değerli olan şeylerden hı hı. bir tanesi de. İşte bir sporcu ya da fiziksel aktiviteyle ilgilenen bir çocuk bunu yapabilir. Problem çözme yeteneği diyelim. Hem sosyal problem çözme yeteneği de bunun hı hı. içerisinde. Düşünün, normal hayatta mı çok fazla problemle karşılaşırsınız? Çok kısa girdiğiniz o
sınavlarda mı?
Sınavlar evet orada da bunu yapmak zorundayız. Hı hı. Bunun alıştırmasını nerede yapabiliriz?
Tabii ki
spor hayatta. Spor ortamında değil mi? Yani hı. uygulamanın içinde çok fazla şeyle karşılaşıyoruz. Hı hı. Orada sorunu çözmek zorundasın. Çok fazla bir vaktin yok. Zekanı da kullanacaksın, fiziksel yeterliliklerini de kullanacaksın. Sendeki
programlama
bütün yeteneği kullanacaksın. Evet. Bunu madem ben burada sağlayabiliyorum, hı. elimde bunun için harika bir done var. Bunu neden kullanmayayım? Bunun sınava ne gibi kötü bir etkisi olabilir mesela? Değil mi? Yani biraz bunları düşünmek gerekiyor.
Aslında bu söylediğiniz şeyler kültürel biraz da değil mi? Yani evet, bizim toplumumuzda evet, evet. mesela böyle görülüyor. Yani işte çocuk spor yapıyorsa sınav dönemi aslında işte sınavlar yaklaştı biraz azaltabilir ya da işte bu dönem durduralım başka bir zaman yapabilir.
İşte burada da zaman programlaması önemli. Evet. Her şeye zamanımız var aslında. Yeter ki bunu isteyelim. Ya stresini azaltacaksa, bağışıklık sistemini güçlendirecekse, duygusal durumunu kontrol etmesini sağlayacaksa, kan basıncını düzenleyecekse, tansiyonunu düzenleyecekse, duygularını yönetmesini öğretecekse bırakın buna izin verin çocuk burada bir şeyler katsın kendine ki istediğimiz ve daha da önemlisi çocuğun kendi istediği başarıya ulaşabilsin. Hı hı. Bunun farkına varmak gerekiyor aslında. Bu cıs bir konu değil yani. Sizin kendinizin buna yönlendirmesi gerekiyor aslında. Oradan çekmektense işte bakın sınav dönemlerine yaklaşan çocuklar ne yapıyorlar? Özellikle beden eğitimi derslerinde bile. Artırılması gereken yere biz ne yapıyoruz? Geri çekiyoruz. İşte hata da orada başlıyor zaten. Yani bunun farkına varmak gerekiyor. Biz hareket etmek zorundayız.
Kesinlikle. Yani çocuğun tam böyle enerjisini harcayacağı, daha verimli kendini, vücudunu daha verimli kullanacağı bir alanda biz o alanı yok edip çocuğu sadece bilişsel işte sınavlara yönelik bir alana yönlendiriyoruz. Ne yazık ki okulda eğitim sistemimizde bile bunlar var. Peki okuldaki beden derslerini nasıl buluyorsunuz çocuklar için?
Beden eğitimi derslerini.
Beden eğitimi dersi, evet.
Biraz önce de konuştuğunuz bir önceki konuğunuzla çok zevkle, keyifle dinledim onu da. İşte müfredat yoğun, ağır programlar var. Beden eğitimciler için de geçerli bu program. Bunu vermek zorunda kalıyor ama orada da devreye aslında biraz öğretmenin özelliği de giriyor. Öğretmenin elinde programın dışında kullanabileceği, katabileceği bir sürü etkinlikler, bir sürü oyunlar, oyun yoluyla öğretebileceği bir sürü alternatifi var aslında. Ve beden eğitimi dersleri bütün derslerin dışında ayrı tutulması gereken de bir ders. İşin içerisinde uygulama var, işin içerisinde teori var ve bir insanın kendisini tanıtabileceği ya da bir öğretmen olarak sizin öğrenciyi en iyi tanıyabileceğiniz yer aslında beden eğitimi dersleri. Belki veli görüşmelerinde fark ediyorsunuzdur. Bir beden eğitimcinin öğrenciyi tanımlamasıyla diğer branşların çok farklıdır. Çok farklı. Bunların her birini değerlendirmek lazım. Şu ders önemli, bu ders önemli diye bakmıyoruz. Bunların hepsi elbette ki hayatımızda bizim için her biri önemli ama hepsinin bu önemini alıp bunu değerlendirmek gerekiyor. Sen önemlisin, sen önemsizsin ayrımı yapmadan, ha burada ben bunu çözebileceğim, böyle bir sihirli değnek gibi düşünün, elbette ki öyle bir şey yok ama ona yakın bir şeyimiz var elimizde, o zaman bunu kullanalım dememiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor ama hep beden eğitimi dersleri ne yazık ki yani bunu söylemek tabii ki ne kadar doğru olur ama sanki bu faydaları sağlamayacakmış gibi düşünülüyor. Yes. Ama çıkış noktasını aslında burası oluşturuyor. Sağlam vücut, sağlam kafa. O zaman yani bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Ve diğer branşların bile bunu desteklemesi gerekiyor.
Evet. Peki spor çocukların psikososyal gelişimine nasıl katkı sağlıyor?
Aslında burası da benim daha çalışma alanım diyelim. Hı-hı, akademik anlamda kendimi de...
Kitabınız da var. Bu konuda Fair Play eğitimi, etkinlikler, oyunlar, Gülfem Sezen Balçıkanlı.
Evet, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından basıldı kitabım. Fair Play eğitimiyle ilgili Türkiye'deki ilk kitap diyebiliriz. Teoriyi pratiğe nasıl uygulayabiliriz de anlatıyor. Çünkü fair play anlatmakla olabilecek bir şey değil. Hayatımızın içinde olan bir şey ve sadece sporla şu anda her ne kadar onunla özdeşleşmiş olsa da tüm yaşamımızı anlatan, ifade eden, şekillendiren bir anlayış diyebiliriz fair play için. Bunu öğretme aşamasında biz çok sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü birçok konuşmalarımda gittiğim okullarda işte spor federasyonları çağırdığı zaman tamam hocam da diyorlar, tamam fair play biliyoruz ama biz bunu nasıl öğreteceğimizi bilmiyoruz. Burada sıkıntı yaşıyoruz biz. Bu kitapla da biraz o boşluğu doldurmaya çalıştım aslında. Ben fair play'i biliyorum ama ben bunu öğrencilerime, çocuklarıma nasıl öğretebilirim? Çünkü çıkış noktası bu. Etik anlayış, sosyal varlıklarız ve biz bu çerçevede yaşamak zorundayız. Kaliteli yaşam dediğimiz şey aslında. Hı hı. Bu olmazsa olmazımız.
Etkinlikler ve oyunlarla anlatıyorsunuz,
evet,
değil
evet.
mi?
Yani bu sınıf içi ortamda da uygulanabilir, salonda da, beden eğitimi spor salonlarında da uygulanabilir, kendi evinizde çocuklarınızla oynarken de uygulanabilir. Her iki tarafa da biraz ağırlık vermeye çalıştığım bir kitap bu.
Hı hı. Peki spor yapan çocuklar, içine kapanık çocuklar, yani psikososyal gelişimden bahsederken arkadaş edinebilmeleri kolaylaşır mı? Daha dışa dönük hale gelebilirler mi?
Evet, aslında bununla ilgili bir yazım vardı. Benim bir kitap bölümüm var daha doğrusu. Burada reklam vermemek adına söylemeyelim bunu ama spor yoluyla özellikle ergen ve çocuklarda sporun arkadaşlığa etkisi, inanılmaz bir etkisi var arkadaşlık üzerinde. Biraz önce de söylediğim gibi sosyal problem çözme becerisi spor yoluyla çok rahat verilebilecek bir şey. Ve arkadaşlık zaten başlı başına çok zor. Burada empati yeteneğinizin yüksek olması gerekiyor. Dürüst olmanız gerekiyor. Fedakar olmanız gerekiyor. Karşı tarafın ne dediğini anlamanız gerekiyor. Yani gerçek bir arkadaşlıktan bahsediyorsak kendi ihtiyaçlarınız değil de karşı tarafın beklentisini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunlar böyle olduğu yerde gerçekleşmiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor ve biz bunu spor yoluyla çok rahat aktarabiliyoruz. İşbirliği içerisinde beden eğitimi dersleri de aynı şekilde, işte işbirliği içerisinde oyunlar, sosyal etkileşimi yüksek oyunlar, rekabetin olduğu olmadığı oyunlar, hı hı. Bunlarla çok rahat aslında verebiliyoruz o takım arkadaşlığı, takım ruhu çok rahat aktarılabiliyor aslında. Ama bunu nasıl vereceğini bilmek gerekiyor. Yani sadece sonuca odaklı bir yaklaşım değil de süreçten de zevk almak, o süreçte de başından geçen şeyleri değerlendirebilmek, analiz edebilmek, sana kazanımlarını gözlemleyebilmek, bununla ilgili çıkarımlar yapabilmek, tüm bunları eğer rehberlik yaparak, yönlendirerek uygularsak bunu çok rahat yakalayabiliyoruz.
Hı hı. Peki ebeveynler çocuklarını spora yönlendirirken nasıl bir yol izlemeli? Bizim, neler yapmalı?
Evet, aslında ne kadar erken o kadar iyi diye bir anlayışımız var elbette.
Yani herhangi bir yaş grubu söyleyebilir misiniz mesela? Şu yaşta kesinlikle başlamalı çocuklar diyebileceğiniz bir durum var mı?
Evet, diyebiliriz. Bir kere ana temel branşlarımız var. Bunlarla başlamamız. Sporcu olmamıza gerek yok bakın. Hiç gerek yok. Ama bize kazanımları açısından mutlaka bu işin içerisinde yer almak zorundayız. İleride isterseniz izleyici olun ama kültürlü bir izleyici olabilirsiniz. En basitinden izleyici olacaksanız bile bunun içinde olmanız gerekiyor. Bu temel branşlarla başlamak gerekiyor. Zaten çok küçük yaş gruplarında özellikle yüzme ve jimnastikle başlamak gerekiyor. Tabii yaş ilerledikçe daha takım sporlarına ya da bireysel sporlara yönlendirilebilir. Bir de burada şey de çok önemli. Çocuğumun ruhu hangi branşa uygun acaba? Ben bunu sporcu çok fazla öğrencim var elbette ki spor bilimlerinde olduğum için haliyle. Peki diyorum, yaptığın branş ruhuna uygun mu senin sence diyorum. Hocam bu soruyu ilk defa siz soruyorsunuz bana diyorlar. Yani çok üst düzey sporcularda olabiliyor. Velilerin biraz bunları da değerlendirmesi gerekiyor. İlk çıkış noktanız nedir? Niye başlatırsınız çocuğunuzu? Profesyonel anlamda başlatmazsınız ilk de. Bir bakayım değil mi? Ne yani yapıyor? Ne hevesi var?
Için yani hareket etsinler. Biraz daha spor yapsınlar.
İşte arkadaşlarıyla daha iletişim. İyi gelişim sağlasın. İletişimi iyi olsun. Sosyal bir ortamda olabilir. Özgüven sahibi olsun. Çünkü sporcu özgüveni diye bir şeyimiz var. Çok kalabalık bir ortamda kimin sporcu olduğunu anlarsınız. Çok nettir duruşu da, konuşmaları da. Her türlü şeyden o bir anlaşılır. Yani bunları kazandırmak veli için öncelikle çok önemli oluyor ama daha sonra işin içine başka şeyler de giriyor. O rekabet duygusu farklı yönelimlere de yönlendirebiliyor. Aslında bu en son aşama ve velinin burada birazcık daha kontrollü gitmesi gereken bir aşama. Önce o çıkış noktamızı bir verelim çocuğa. O istediğimiz güzel, pozitif, kazandırmak istediğimiz donanımlara bir ulaşsın bakalım.
Aslında ebeveynler kendi isteklerini çocuklarında yaşamak istiyorlar. Biraz da o şekilde yönlendiriyorlar.
Evet. Ben yapamadım, çocuğum yapsın. Ama çocuğun bunu istiyor mu? Çocuğun ruhu buna uygun mu acaba? Bu soruları da sormak gerekiyor. Biraz öz değerlendirme de yapmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Kim için yapıyorum bunu?
Peki spor alışkanlığını nasıl kazandıracağız çocuklara?
Bu bir kere kültürlü olabilecek bir şey. Yani ülkenizde hafta sonları gerçekten keyif için ailenizi alıp işte çoluğunuz çocuğunuz bir arada ailecek gidip bir karşılaşma izliyor musunuz? Farklı branşlarda bu size keyif veriyor mu? Bununla ilgili neler yapılıyor? Önce iyi bir izleyici miyim? Ne kadar bilgi sahibiyim? Önce spor kültürünün bir kere oluşması gerekiyor. Neden yapılıyor? Bu olay sadece kazanmak kaybetmek değil, bunun çok ötesinde. Biz sadece kazanmak kaybetmek kısmına odaklanınca izlediğimiz şeyden de zevk almıyoruz. Yaptığımız şeyden de zevk almıyoruz aslında. Önce bu bakış açısını birazcık değiştirmek gerekiyor ve spor kültürünü oturtabilmek için gerçekten çok ciddi bir eğitime ihtiyacımız var.
Spor kültüründen bahsediyorsunuz. Böyle bir durumda da karşılaştırma yapıyor insan ister istemez. Ülkemizle diğer ülkeleri, gelişmiş ülkeleri karşılaştırdığımızda spor kültürü olarak ne aşamadayız?
Evet, aktif katılım da orada çok fazla. Çok farklı branşlara yönelme de çok fazla elbette ki. Ve izleyici olarak o edep ve adapla izleme şekli de çok farklı oluyor. Bununla ilgili bir sürü mazeret sunulabilir. Zaman yok, işte tesis yok ve benzeri şeyler. Aslında bunların hepsi de var. Bunları yapmak da çok mümkün. Burada biraz en başta söylediğimiz şeye geri dönüyoruz işte. Neler yapmalıyım? Ben bunun için ne yapmalıyım? Bunu gerçekten ihtiyacım olan bir şey olarak görmem gerekiyor ki o önemi kavrayayım ki bir şeyler yapmaya başlayayım. Hep önemsemediğimiz noktalarda sıkıntı yaşıyoruz. Bence bunun artık bu aşamada, şu yüzyılda önemi değil de gerçekten biz bu iş için bunu yapıyoruz ve şunu gerçekleştirdik, şu başarıya ulaştık mantığında olmamız gerekiyor. Neden önemli dememeliyiz artık. Ya evet, önemli. Önemli. Evet. Bir sürü örnek var elimizde. Artık o aşamayı geçmemiz gerekiyor. Orada tıkanıp kalmamamız gerekiyor.
Daha neler yapabiliriz aslında, ona bakmak lazım, evet. Değil mi? Temeli evet. Zaten önemli.
Nasıl onu geliştirebilirim, neler yapabilirim? Tabii burada araştırmalar nereye yönlendirebilirim, yetkinlikleri ne, etkileri ne, bu aşamalara geçmek gerekiyor. Bu önemli mi değil mi kısmından biraz sıyrılmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Sayın Balçıkhanlı, süremizin sonuna yaklaştık. Son cümlelerinizi de almak isteriz sizden.
Benim bir mottom var. Fair Play'i her yerde anlatıyorum. Orada da şu cümleyle bitiriyorum. Ne yaptığınız, ne elde ettiğiniz, bunlar çok önemli ama bunların hepsinin öncesinde gelen bir şey var. Bunu nasıl yaptığınız, süreçte bunu gerçekten temiz bir şekilde yapıp yapamadığınız, biz insanlar olarak ve özellikle de sosyal varlıklar olarak gerçekten bu işi kaliteli, düzgün, kuralına uygun yapmalıyız. Onun için de kazanmaktan, kaybetmekten, o branştan, bu branştan, bunlardan tamamen bağımsız olarak hep önce fair play diyorum. Onun için önce bir işi hakkıyla doğru düzgün yapmaya başlayalım. Zaten gerisi akışında o şekilde gelecektir. O yüzden önce fair play diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz size.
Çok keyifliydi. Ben de çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenler, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gülfem Sezen Balçıkhanlı konuğumuzdu. Bugün de süremizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.